Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbeti sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır. Haklarınızın helalliği, kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki neden ile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bağda eşsiz ve her daim gönlümüze mümeyyiz. Çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere aile derlerini işliyoruz. Aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile içi mutluluğun ve huzurun artmasını vesile olacak derlerden elhamdülillah 2025 yarısına kadar, Haziran sonuna kadar 16 farklı değeri işledik. Geçen hafta ailede bir değer olarak mizaha girmiştik. Mizah duygusuna başlamıştık, hatırlayacaksınız. Bu hafta inşallah 3. bölümünde mizahın kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Can dostlarım, mizah zor duygularla başa çıkarken gerilimimizi azaltan, olaylara farklı bir açıdan bakma imkanı sunan, bilişsel, duygusal, motivasyonel bir süreçtir. Bilim insanları, psikologlar, bilinç dışı çatışmaları güldürü formunda dışa vurma yolu olarak görürler mizahı. Bu açıdan ailede terapötik açıdan ortamı yumuşatması, rahatlatması açısından mizaha ihtiyacımız vardır. Çünkü mizah gerçekten duygusal bir boşaltım sağlar, gerginliği azaltır. Mizah, bastırılan stresin ve kaygının gülme yoluyla dışa vurulmasını sağlar. Ve bu da evde biriken negatif enerjiyi boşaltır, aile bireylerini hafifletir. Gülümsemeyi ibadet gibi gören, tebessümü ibadet gören bir anlayışın aileye hakim kılınması amacıyla geçen hafta programı kapatırken bir hafta boyunca evdeki kasveti dağıtın, tebessümü artırın, birbirinize fıkra anlatın, evin atmosferini bir değiştirin. Bakın sonra sorarım demiştim, şimdi sorarak başlayalım. Umarım bunları yapmışsınızdır. Özellikle çocuklarınızla, eşlerinizle, usulünce, bugün o usule de biraz değineceğim, şakalaşmışsınızdır. Kalp kırmadan, zarar vermeden, karşıyı rencide etmeden, kötü hissettirmeden mizahi bir mütebessim kılmayı, aile içerisinde birbirimizi güldürerek rahatlatmayı gerçekleştirmişsinizdir diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, mizah gerçekten içinde yaşanılan evin atmosferini değiştiren bir duygusal rahatlama aracıdır. Kasvetli evlerin derdi çok olur. Bunun sebebi her evin derdi çok olur ama kimisi mizahi bir yaklaşımla derdine güler geçer, derdi yok olur. Kimisi de o kasvetli havanın ağırlığı altında zorlanır, yükü az da olsa ezilir, yok olur. Milliyet yazarlarından Meral Tamer hanımefendi kanser olduğunda Aşk Olsun Kanser diye bir kitap yazmıştı, hiç unutmuyorum. İşte bu yaklaşımdan bahsediyorum yani. Hani Allah belamı verdi kanser, beni mahvettin kanser, yok ettin beni, öldürdün, sürüm sürüm sürüdürdün kanser gibi yaklaşım. Biliyorsunuz moral, motivasyon çok önemli. Kanser hastalarında, bütün hastalıklarda çok önemli. İşte böyle Aşk Olsun Kanser gibi gülüp geçerek onun ağırlığı altında ezilmeden psikolojiyi güçlü tutmanın bir yolu olarak davranmaktan bahsediyorum. Gülüp geçmenin bir yolu bulmamızı sağlıyor mizahi yaklaşım. Elbette tasavvufta aşk derdinden hoşem, el çek ilacından tabip yaklaşımı da manevi bir mertebenin ve yükselişin vesilesi olarak çok değerlidir. Ama bile bile ladesine de gerek yok gibi geliyor bana aziz dostlarım. Özellikle ve özellikle çocuklarınızın erken çocukluk dönemini mümkün olduğu kadar mizahi bir atmosfer içerisinde geçirmelerine vesile olunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kelimünnez alakater ukulihim diye buyuruyor ya, insanlara akıllarının alacağı ölçüde konuşunuz. Çocuk aklı işte. Espriden, güldürüden, mizahtan, eğlenceden rahatlar. Erken çocukluk döneminde kasvetli havalarda ağır yükler yüklenmesi pedagojik olarak bir kere uygun değildir. Eskiler büyük insanlardı. Çok böyle ulema, alim, İslami anlamda deruni bilgiye vakıf büyüklerimiz, aile büyüklerimiz bile çocuk gördüğünde 3-5 çocuğu bir araya aldığında onları eğlendiren, güldüren, farklı sorularla düşündüren, birlikte vakit geçirmelerini çocukluğun kendi zihni içerisinde kasvetli bir havaya döndürmeyen, ağır bir yük yüklemeyen, ya yine geliyor işte mahvedecek bizi gibi bir bakış açısına hiç onları saplamayan bir güzellikle onlara çocukça muamelede bulunurlardı. Hani çocukla çocuk olun, büyükle büyük gibi bu cümleden de onu anlayabiliriz. Aziz dostlarım, elbette ki vur patlasın, çal oynasın, haydi eller havaya, gülelim, eğlenelim falan, dünya kimseye, bundan da bahsetmiyoruz yani. Dünyaya geliş sebebimiz belli. Bu programda ve Nitelik İnsan programımda sürekli anlattığım şekliyle bir imtihan için geldik dünyaya, azmayalım, aman sonu fenadır diye de bir şiir yazan bir kardeşiniz olarak elbette kulluk, ibadet ve amellerin en iyisi, öyle değil mi yani? Dünyaya gelme sebebimiz hangimizin amellerin daha değerlisini yapacağı belli olsun diye ölümü ve hayatı yaratan Rabbimizin bir tasarısı, bir tasarımı. Dolayısıyla evet, eli boş aşıklara, mahbublara el vermezler. Amel olacak elimizde. İnsanlara faydalı olacağız. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olan çünkü. Evimizin maişeti, kazancı, çocuklarımızın, eşimizin ihtiyacı. Evet, bunlar için elbette mücadele edeceğiz. Ama bir mücadelemizde bunu yaparken eve geldiğimizde ya işte dışarıda zaten yeteri kadar zorlandık, bir de şimdi sizle uğraşmayayım falan gibi, affedersiniz çok özür dileyerek mendeburca bir yönteme girmek ya da ya ümmeti Muhammed'in hali ortada, Gazze kan alıyor, ne gülmesi kardeşim gibi herkese susturup bir ağlama seansı, bu da uygun değil herhalde. Denge olması gerekiyor. Dolayısıyla mizahın ahlaki bir sınırı var. Ailede etik ahlaki kullanımı var. Bununla alakalı da vur patlasın, çal oynasın, böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Rabbimizin herhalde en sevdiği şeylerden bir tanesi olan ölçüyü tutturmak, kararı tutturmak, mutedil olmak, itidal sahibi olmak, vasat bir ümmet olduğumuza göre, hani vasatı biz kötü olarak görüyoruz ki asla öyle değil. Arapça vasate kökünden geldiği için iki şeyin ortası sözcüğünden bir alıntı. Dolayısıyla böyle bir orta yolun tutulmuş olması, uygun olanın, olumlu olanın, mutedil olanın kullanılmış olması anlamlarına geliyor. Bu anlamda mizahın da elbette güzelleştirici, rahatlatıcı yönü var ama güzelleştirici olduğu kadar incitici yönleri de var. Aile içerisinde özellikle kardeşler arası, eşler arası, akrabalar arası şakalar aşağılayıcı bir hale gelirse psikolojik iz bırakabilir. Ailede mizahın da kuralları olması gerekir. Bu anlamda baştan söyleyeyim, hani ben de zaman zaman bunun kadrini, hatasını, günahını çekmiş, çilesini çekmiş bir kardeşiniz olarak en mükemmelli ben yapıyorum diye bu radyo programını size yapmıyorum. Benim de hatalarım oluyor. Tam da bu anlamda bir akrabama bu mizahın ayarını, dozunu tutturamadığım için bir kalp kırmışlığım oldu. Ama inanın aziz dostlarım, evet insanlar alınabilirler, küsebilirler, tavır koyabilirler, kalp kırabilirler. Ama ondan sonrasındaki eyleminiz çok önemli. Gerçekten çocuklarıma, eşime, aileme örnek olacak şekilde en içten, en uygun, böyle nefsi ayaklar altına alıp, kibri eksilere indirip, gururu eksilere indirip, haşa Allah korusun zaten hepimizi, tam olması gerektiği şekliyle özür dilediğimi de beyan edeyim. Yani hep böyle bir teyakkuz halinde, aman böyle şimdi incitici olabiliriz, ya çok güldük şimdi tadımız kaçacak falan modunda bir hayatta uygun değil. Bir hata yaparsak özür dileriz, bir günah işlersek tövbe ederiz. Bunu söylerken de haydi günah işleyelim falan değil, ama Allah'ın sisteminde kötülüğü iyilikle savmak vardır. Bir günah işlenmişse günaha bir, sevaba 7 kat ecir olduğuna göre, Allah Resulü de o birleri yedileri yiyenleri kerih gördüğüne göre, değil mi? Hani bir insan gün boyu tek bir şey yapsa, bu günah olsa, hani bir hemen sevap işlese zaten o gidecek, ama bir sevap işleyip 7 tane günah yapması lazım, başa baş olacak. 8 tane yaparsa da günahı galip gelecek. Bir eylem de yapmadığımıza göre 10 tane yapsak 800 oluyor. Yani 100 tane yapsak 8000 oluyor. Dolayısıyla katmerli gidiyor. Hani bir insan nasıl bir şey yapmalı ki 80 tane iyilik yapacak ama 800 tane kötülük yapacak yani. Hani 800 kötülük dakikaya vursan yetmiyor zaten. Dolayısıyla onlardan olmamamız da gerekiyor. Aziz dostlarım, bazı kuralları var mizahın aile içerisinde. Şaka asla kişilik değil, davranışa yapılmalı. Yani diyelim birisi çayı döktü, birisi suyu döktü, birisi yemeği üzerine döktü. Birisi hapşururken elini kapatmadığı için etrafa o ağzındaki yemek parçalarını saçtı. Bir kabullenilmeyen bir davranış oldu yani, tamam mı? Bunu mizahi bir şeyle geçeceğiz. Ya işte sen hep böylesin diye başlayarak kişiyi hedefe aldığımızda olmaz. Davranışa, ya adamın bir tanesi işte öksürürken, aksırırken falan gibi başladığınızda, o davranışı esas aldığınızda kişi kendi yaptığına da gülüp geçebilir. Mahremiyet kesinlikle korunmalı. Biliyorsunuz mizah dediğimizde, özellikle bizim camianın böyle hemen tüylerini diken diken olması, basında, medyada, sosyal medyada gördüğü mizahın hep bel altı olması dolayısıyla, filmlerin, biz yapmadık ki çünkü. Biz o alanda olmadık ki, biz insanları güldüren, edebince, adabınca, kararınca güldüren, eğlendiren şeylerde, çok fazla yapımlarda olmadık ki. Onun için de gülmesini bilmeyen bir nesil oluştu. Gülmesini bilmediği için de somurtkan bir hale geldi. En azından gülmeyi bir tarafa koyuyorum ama somurtarak Allah Resulü'nün tebessüm etme sünneti seniyesine uymayan asık suratlı, o asık suratlı da nasıl olursanız öyle davranırsınız tecellisince, suratı asık olduğu için davranışı da çok iyi olmadı yani. Öyle bir nesil sokaklarda, yollarda, caddelerde, okullarda, şirketlerde görüyorsunuz. Dolayısıyla hani mahremiyete de dikkat ederek mizah, bunu bir asil bir kural olarak bileceğiz. Asıl ve asil bir kural olarak bel altı şeyler değildir. Mizah da edebince, adabınca yapılabilir. İnsanları güldürmenin sınırsız yolları vardır. Alay değil, bir anlayış hedeflenilmeli mizah yaparken. Mizah sürekli aynı kişiye yönelmemeli. Çünkü kendini kötü hisseder. Mizahla yapılan eleştiriler hemen ardında olumlu bir destekle tamamlanmalı. Dolayısıyla bu kurallara uyduğumuz zaman aile içerisinde yapılan mizahın olumsuz etkileri minimize edilecektir. Tabii mizah dediğimizde de az evvel bahsettiğim gibi, hani sosyal medyanın, filmlerin, dizilerin, belli film platformlarının üzerimizde böyle kabus gibi, karabasan gibi çöken ve bizi şekillendiren bir etkisi vardır. O kültürün de ya da kültürsüzlüğün aileye bir etkisi vardır. Dolayısıyla gençler mizahı sosyal medya üzerinden öğreniyorlar. Biz o alanda olmadığımız için oradaki boşluğu başkaları dolduruyorlar ve gençler de onu mizah sanıyorlar. Oradaki alaycılık, kişisel sınırları zorlayan zorbalık, tahkir, taciz, aşağılama, dolayısıyla acilen ailelerin çocuklarına aynı medya okuryazarlığı gibi bir mizah okuryazarlığı kazandırması şart. Dolayısıyla işte TikTok gibi, YouTube gibi platformlarda yapılan o dalga geçme mizahı çocuklarda empati eksikliğine, zorbalığa neden olabiliyor. İşte sürekli izliyoruz. Sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Öğretmeniyle dalga geçme videosu çekip onu aşağılayan, öğretmen olduğuna pişman eden, bir de bu sosyal medyaya düştüğünde hani bir sınıfta yaşandığında 20 kişi arasında kalır. Gerçi o ilk teneffüste bütün okula yayılır ve okuldaki o itibarınız 5 paralık olur ama aziz dostlarım, 860'a yakın ilçe dolaşan, bu ülkede alın teri olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, ne olursunuz. Hani okulların bu konudaki öğretmenleriyle, idareyle, arkadaşlarıyla dalga geçme adı altındaki zorbalığı, şiddete varan, Allah korusun intihara varan, sonu okuldan ayrılmalara varan, kavgaya dövüşe varan bir olumsuzluğun girdabında. Bunu da söyleyeyim, hani bu, evet, mizahı öneriyorum ama kararınca, ölçülü bir şekilde, kurallarına uyarak öneriyorum. Yoksa hani videosunu çekelim, onu rezil edelim, sonra da o, bak o nasıl rezil olmuş, ona gülelim gibi. Hani bazı şeyler vardır. Ben kamera şakalarını çok severim ama kaliteli kamera şakalarını çok severim. Düşündüren, güldüren, eğlendiren bir insanı kendini kötü hissedecek düzeyde rezil ederek onun o rezaletine gülme, bu mizah falan değil, direkt zorbalık. Dolayısıyla özellikle bu mizah okuryazarlı dediğim şeyde, bir kamera şakasını izleyip çocuğunuzla erken çocukluk döneminde, ya bu ben olsaydım, deden olsaydı, annen olsaydı, bu sen olsaydı ne hissederdin gibi bir etik tartışmaları beraber yapmak, karşılaştırmalı mizah analizini, hani hangisi zararlı, hangisi zararsız, bu nasıl daha iyi olabilirdi gibi. Bir de ailemiz içerisinde özel bir mizah kuralları listesi, oturma odasına, işte salona, nerede daha fazla vakit geçiriyorsanız, yemek masasının olduğu yere, kahvaltı yaptığınız, yemek yediğiniz yere, çocukların zihninde mizahın bir hız sınırı, hız limiti ve kural silsilesi olduğunu hatırlatacaktır. Bir, özellikle film izledikten sonra, birlikte izlenilen bir komedi filmi izledikten sonra, özellikle bir değerlendirme sohbeti çocuklarda o anı tutup daha olumlu değerlendirme, daha farkında yaşama imkanı verecektir ona. Yoksa izle geç, izle geç, bunun çok faydasının olduğunu düşünmüyorum. Derin bir tefekkür, birlikte bir analiz ve buradan çıkartılan dersin hayata adaptasyonu ancak o izlediğimiz, birlikte vakit geçirdiğimiz eylemin kaliteli sonuca evrilmesini sağlar. Öbür türlü, hani psikologlar bu kaydırma usulü diyorlar ya, telefon elinizdeyken sürekli parmağınızla kaydır kaydır ekranı, kaydır kaydır ekranı, bunun bilinci çok zorladığını, beyni çok yorduğunu, kişiliği, karakteri hız çağına uyduran bir şeyde, yaklaşımda mahvettiğini söylüyorlar zaten. Dolayısıyla değerli Kemal Sayar hocamızın dediği gibi biraz yavaşlamak gerekiyor. Her okunan kitabın nasıl bir analizi gerekiyorsa, her yapılan bir dersin, her dinlenilen sohbetin nasıl bir analizi gerekiyorsa, hani komedi filmleri de sadece esprilerine gülüp eğlenip sonra da kapatıp geçeceğimiz bir şey değil. Bunun ahlaki sınırlarını çocuklarımızla konuşarak, analiz yaparak, hatta böyle televizyondan değil videodan izliyorsanız, bilgisayardan durdurup, ya şimdi bu rolü sen oyna gibi dramayı da çocuklara yaptırabiliyorsak, çok kalıcı bir öğretme yöntemi ve bir edep, adap, bir ölçü ailede tutturma yöntemi olabilir. Aziz dostlarım, aile geleneği birçok şey üzerine kurulabilir. Hani biz şöyle bir aileyiz. Mesela zaman zaman çocuklarıma küçük dönemlerde, küçüklük yaşlarında sormuşumdur. Şimdi torunlara soruyorum. Hani biz nasıl bir aileyiz? Onlar cevabı, hani Antepli olmamız hasebiyle, fıstık yeşili bir aileyiz diye cevaplarlar. Bu bile güldürür yani. İşte biz Hocazadeler sülalesinin bir ferdiyiz. Hani Hocazade derken bile onun bir ağırlığı altında, çocuğu ezmenin bir anlamı yok. Evet. Bugün bakıyoruz sosyal medyada, yaz Kur'an kurslarında hakikaten güldüren, eğlendiren, neşeli, ulaşılabilen hocalar çocuklar tarafından çok fazla seviliyor. Babam rahmetli anlatırdı. Hani ben de o dayak dönemine çok denk geldim çocukluk dönemimde, eğitim hayatımda. Ama onların döneminde Kur'an kurslarında büyük bir sopayı kafanızdan yukarıdan aşağı doğru size doğru vurduğu için tam bu omuz şeyinize geliyormuş. Ceketlerin vatka koyulan yeri var ya, daha vatkanın olmadığı yıllarda, 70 yıl önceyi, 80 yıl önceyi anlatıyorum size aziz dostlarım, o küçücük çocuk aklı oraya keçe koyup acıtmamayı, canlarını acıtmamayı öğretmiş. Çok da iyi görmüyormuş hocalarının gözü galiba. Başkanına vurunca küt küt böyle kemik sesi çıkıyor, et sesi çıkıyor. Bunlar da pat pat bir şey. Ya sizde bir iş var ama çözemedim der geçermiş ama vurmaktan da kendini alıkoymazmış. Dolayısıyla hani böyle vurulan, dövülen, küsülen, kızılan, bağırılan, çağrılan değil de neşeli bir tarzda edebince, hani burada da aziz dostlarım, caminin hani bir oyun alanı, eğlence alanı olmadığını da, orada bir ibadet, bir sükunet, bir rahmani bir tefekkür mekanı olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Orası Rabbimizin bir evi, bize emaneti. Hani orayı da tamamen spor salonu haline dönüştürmenin, bir eğlence merkezi haline dönüştürmenin ne kadar dinde yeri var onu da bilmiyorum. Onu hocalarımın o güzel gönlüne tevdi ediyorum. Biz ulema değiliz. Ulema o konuda gerekli fetvasını verecektir. Ama sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla hem bir düğün ve eğlence merkezine dönüşmesi. Evet, camilerde düğün olur. Biz de 31 yıl önce düğünümüzü Ebubekir Camii'nin alt katındaki o düğün salonunda yaptık. Camide evlendik. Ama bir düğün merkezi şeyiyle organizasyon etkinliklerini yapıp camiyi böyle kisvesini dönüştürecek bir şekle getirmenin, çocuklarla ilgili de orayı bir kreşe çevirmenin bir anlamı yoktur diye düşünüyorum. Orada da bir ölçü, ölçü zaten mizahta da ölçü, onu anlatıyorum size 3 programdan beri. Güldüğümüz şeyler kolektif hafızaya alınıyor, ortak ailenin ortak hafızasına. Dolayısıyla yıllar sonra 20-30 sene sonra hatırlanan şey kızgınlık değil, bir gülümseme oluyor. İnsanın tabii kendine gülmesini de sağladığı için mizah, bununla alakalı çocukların çok küçüklük döneminden itibaren böyle bir mizah defteri oluşturulabilir, tavsiye ederim. Her aile ferdine ait komik anlar, görsel, işitsel böyle bir arşiv yapılabilir. Özellikle aile içerisinde, hani ben bunu koçluk yaptığım şirketlerde de uyguluyorum aziz dostlarım. Fıkra anlatabilmek bir erdem. Yani hem bir yetenek hem bir erdem. Konuşmanın içerisinde eskiler böyle bir şiir, bir kelamı kibardan bir anekdot, böyle bir güldüren bir fıkra, gülümseten bir fıkra anlatırlardı. Hani belagat sanatının, hitabet sanatının içeriğinde bunun var olması gerektiğine inanan bir kardeşinizim. Dolayısıyla çocuklara böyle, ya hafta sonu bir fıkra anlatma etkinliği yapalım, en güzel fıkrayı anlatana da şöyle bir ödül verelim gibi, hem ailede hava yumuşatır hem de çocukların sunum yapma, konuşma, topluluk önünde konuşma fobisini yenmesine vesile olur. Hitabet yeteneği de böylelikle gelişir. Bütün bunlar geliştiğinde de inanın çocuklar çok daha özgüvenli olurlar. Normalde ben üniversite eğitimlerinde, lise eğitimlerinde bir fıkra anlatacak kişi var mı diye sorarım. Koskoca salondan bir tane çıkmaz. Neden biliyor musunuz? Hep bir korkuyla, kaygıyla büyütüldüğümüz için aziz dostlarım. Ya şimdi ben söyleyeceğim ama ya gülmezlerse, ya işte bir sıkıntı olursa, ya esprim anlaşılmazsa, hep böyle bir kaygı, özgüven dip yapıyor dolayısıyla. Halbuki anlatalım. Hani anlatamamız durumunda da onu anlatamıyorsak, bize gülünmesi de zaten o anın bir şeyi olacak, anısı olarak. Bir şeyde koçluk yapıyordum Bitlis'te bir gruba. 5 kardeşler, abilerden bir tanesi, 2 büyük abi var. Bir tanesi bir fıkra anlat kısmında, bir fıkra anlat, aklına gelen fıkrayı. Ama fıkra öyle bir kötüye doğru gitti ki, dönemedi de böyle, ortama da uymadı. Ya dedi, en sonunda mahvettik değil mi dedi. Onun o sözüne hep beraber güldük. Yani fıkraya gülemedik, fıkra gerdi ortamı. Ama hani o mahvettik değil mi şimdi diye, o ellerini çaresizce açıp, yani o şeyi, işte insanın kendine de gülmesi gerekiyor. Bunu sağlıyor. Böyle karşısında gülünemez, ona fıkra anlatılamaz, yanında gülümsenemez insanlar olmayalım. Gülmek hayata karşı gösterilen en güçlü direniş biçimlerinden bir tanesidir aziz dostlarım. Ve bu direnişin ilk başladığı yer evimizdir yani. Mizah sadece bir eğlence aracı değildir, aynı zamanda bir terapidir. Ailede mizahın yer bulduğu her an bireyler arasında yeni köprüler, yeni bağlar oluşturulur. Gerçekten hani mizah en hızlı bağ kurma yöntemlerinin bir tanesidir. Mizahı hayatımıza bilinçli ve sevgiyle dahil ettiğimizde hem kendi iç dünyamızı hem de ailemizi iyileştirmiş oluruz. Bir kere iletişim kurarken kendi iç halimizi iyileştirerek karşıya ulaşıyoruz ya, iyi halimizle ulaşmış oluyoruz oraya. Yani içinizden geçen niyet iyi olsa bile beden diliniz somurtuk bir suratla karşıya doğru gittiğinde, İnanın çok şey olmayacaktır yani, uygun olmayacaktır. Siz konuşmadan beden dilinizle konuştuğuna göre mütebessim olarak güzel bir frekansla ve içerik olarak da iyi bir şeyle ulaştığımızda 3-0 önde başlıyoruz iletişime. Unutmayalım, ailemizle birlikte atılan her mütebessim kahkaha hayat yolcunun yükünü biraz daha hafifletecektir. Hani bir gülmek bir porsiyon pirzola mı derler, böyle bir şey vardı. Gülmek sadece bir tepkiden ibaret değildir çünkü. Bir yaşam tarzıdır, bir bağışlamadır, bir birlikte olma halidir, sıkıntıyı giderme halidir, affetme halidir. Hani düşünsenize, bir şey söylüyorsunuz, somurtarak böyle bakıyor size. Mafya lideri gibi, hani vuracak mı, kızacak mı, ne yapacak belli değil. Ama bir espriyle olayı yumuşatarak geçtiğinde siz de nasıl rahatlarsınız? Dolayısıyla o bağışlanmanın da bir yöntemidir. Eskiler, Allah hepsinden razı olsun, çok nüktedan bir hayat yaşarlardı. Hani espri Fransızcadan gelmiş bize ama nükte vardır. Bizim hayatımızda espiritüel dediğimiz şey nükteden insanlardır. Onlar gerçekten çok ince bir hayat yaşarlardı. İnce espriler onların o kıvrak ve parlak zekasının ürünüydü. Ayrıca zekanın en büyük göstergesi bağlantı kurma becerisidir aziz dostlarım. Geçenlerde böyle bir film izlemiştim. Birbiriyle spontane diyaloglar geliştirip güldürebilen, eğlendirebilen, mizah yapabilen insanları alan bir polis şeyiydi, filmiydi. Ya niye bizi seçiyorsunuz? Bir sürü işte dedektifler var, bilmem ne var falan. Ya siz olay anını çok böyle espiritüel, ince zekanızla, kıvrak zekanızla geçiyorsunuz çünkü. Buna ihtiyacımız var diye söylüyordu polis şefi de. Hani bu yaklaşımdan bahsediyorum ben de. Eskiler yaşanan bir olumsuzlukta bile en neşeli bir bağla, olayla bağlantı kurma becerisine sahipti. Ne demiştik? Başarı eşittir kelime artı bağlantı. Bu formülü unutmayın lütfen. Yani başarımız bildiğimiz kelime sayısına ve bu kelimelerle kurduğumuz bağlantı yapısına bağlıdır. 300 kelimeyle güzel bir hayat kuramayız. En azından 3000 kelime, 30.000 kelime buraya çıkmamız lazım. Sözlük çalışması bununla alakalı her zaman önerdiğim gibi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden fosforlu kalemlerle çize çize oradaki kelimeleri hayatımıza katmamız, Allah Resulü'nün dediği gibi beyanda sihir vardır. Dolayısıyla bazı kelimeler sihirdir. Sihir etkisi yapar. Onu kullanma becerisi sizi bir sihirbaz, söz sihirbazı, söz cambazı haline getirir. Ama hani evet, kelime önemli ama kelimelerle hangi kelime setini oluşturacaksınız? Hangi kelimeyi hangi kelimeyle bağlayacaksınız? İşte mizah burada aziz dostlarım çok enteresan bir şekilde en olumlu, en duygu yüklü, en rahatlatan sonuca ulaştırıyor. Eğer siz bu kelimelerde en sıra dışı bağlantıyı kurarsanız, üretimle, hizmetle, malla, ürünle alakalı inovasyonla sonuçlanıyor. Mizahla bunu yaptığınızda da gülümsemeyle, mütebessim olmayla, gülmeyle sonuçlanıyor. Yani hakikaten kelime artı bağlantının hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla benim çocukluk dönemimde çevremizde bulunan büyüklerin bu mizahı nükteden bir şekilde en uygun şekilde kullanmaları, yeri geldiğinde böyle tam o kullanılması gereken olayla bağlantı kurarak onu anlatması hem onları dinlenir kılardı hem de sözleri tesirli olurdu, unutulmazdı. Bugün de aziz dostlarım, dini ve sosyal açıdan medyada en çok izlenen, dinlenen, takip edilen hocaların, kişilerin, yazarların espri yeteneği gelişmiş, mizahi anlatım tarzına sahip, cemaatini, cemiyetini güldüren insanlar olduğunu lütfen unutmayınız. Aile hayatı ciddiyetin yanı sıra sevinç ve neşeyle de zenginleşir. İslam'da mizah ölçülü ve nezaket içerisinde, nezaket sınırları içerisinde uygulandığında aile fertleri arasındaki sevgiyi, kaynaşmayı, Allah'a şükür halini ve kalplerin yumuşamasını sağlar. Çünkü psikolojimizi yumuşatır ve rahatlatır. Aziz dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de mizahi davranışla ilgili direkt olarak bir ayet-i kerime yok. Hani mizahın İslami zeminine ve hükmüne bakacak olursak, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyede neş'e ve tebessümle alakalı olumlu bir atmosferle, iyi davranışla alakalı, güzel konuşmayla alakalı bir yaklaşım var. Ama direkt olarak mizahi davranışla ilgili bir ayet-i kerime yok. Ama Rabbimizin kurduğu ilahi sistemin özünde ayet-i kerimeye baktığımız zaman mesela وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, onlara tatlı sözler söyleyin, maruf, bilinen, şeriatça bilinen, güzel tavsiyelerde bulunun anlamında. Ya da وَقُولُوا لَهُمْ فِي أَنْفُسِمْ قَوْلًا بَلِيغَدًا, onlara içleri işleyecek belih sözler söyleyin. Belagatın içerisinde bir hazırlık olduğuna inanan bir kardeşinizim. Dolayısıyla konuşmanın öncesinde bir hazırlıkla, ya nasıl ben orada bir güldürebilirim, bir espriyle, ince bir espriyle bunu geçebilirim, nasıl orada psikolojiyi biraz daha rahatlatırım diye, böyle aileyle yapılacak konuşmalarda araya böyle bir espri katmak, bir nükte katmak, bir fıkra eklemek konuşmayı zenginleştirecektir. Ya da وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَزَكَّرُ اَوْ يَخْشَى ayet-i kerimesinde o Firavun'a, Hazreti Musa ve Harun'a hitaben tatlı ve yumuşak bir tarzda siz ikiniz hitap edin, olur ki aklını başlar yahut hiç değilse biraz çekinir kısmında, kavli leyyinin yumuşacık, tatlı, kabul edilebilir ölçüde bir konuşmanın karşıda ya çekinme ya da aklı başlayarak çekinme ya da gerekeni yapmayla alakalı sonuçlanacağını söylüyor. وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنَ عَتِنْدَ olduğu şekliyle güzel söz, yine kaba saba falan, haşa, böyle değil. Ya da وَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا, de dost doğru, sözün en doğrusunu söylemekle alakalı. Ya da وَقُولُ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا, onlara tatlı ve gönül alıcı, ikram edici, kerim, kerametli, ikramlı, güzel şeyler söyleyin, sözler söyleyin ayetinde olduğu şekliyle. Hani bir tepside bir sunum yapıyoruz onlara. Sözlerimiz de bir tepside, bir menü gibi düşünün bunu. Onun içerisine ne olacağıyla alakalı davranmamız gerekiyor. Ve bunun nasıl olması gerektiğiyle alakalı وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ayeti kerimesi, gönül alan, tatlı, yumuşak bir söz, müyesser kılan, kolaylaştıran şeyleri de var, anlamları da. Bu şekliyle konuşmamız gerektiğiyle alakalı bize söylüyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda Rabbimizin kurduğu iletişim modelinin içerisinde Osmanlı, kurban olayım, büyük uygarlık, zarf ve mazruf demiş buna. Hani zarfta Kur'an-ı Kerim varsa, ayet-i kerime, hadis-i şerif varsa, mazruf nasıl olacak? Hani onun paketi, ambalajı nasıl olacak? Zarfın içerisinde o varsa, mazruf, zarflanan şey muhteşemse, zarf ona göre muhteşem olacak. Hani bir esnaf arkadaşınızdan düğün davetiyesi geliyor. Normal bir posta zarfı açıyorsunuz, ince bir davetiye. Herkes bütçesine göre, ya da çok böyle hali vakti yerinde zengin bir iş adamından, devlet büyüğünden bir şey geliyor, düğün davetiyesi. Yani padişah fermanı gibi aç aç bitmiyor, zarf, paket, ambalaj. Gerçi bu kadar da israf kısmıyla alakalı gönlüm çok buna da uygun değil. Sadece örnek vermek için söyledim. Ama Kur'an-ı Kerim'le alakalı mücellitlerin mazruf Kur'an-ı Kerim olduğuna göre, onun zarfında, cildinde nasıl bir muhteşemlik yapmışlar, tam bunu kastediyorum. Burada da esas ve usul kısmı, yine zarf ve mazruf gibi esas konuşacağımız şeydir. Usul, hangi frekansta, hangi tonda, hangi yöntemle bunu yapacağımızdır. Size bununla alakalı bir aile önerisi yapabilirim aziz dostlarım. Lütfen böyle birkaç aylık ara vererek iki uygulama yapın. Birkaç ay sonra unutulur çünkü. Bir konuşma yapın ailenizde. Birinci hazırlığınız bunun sadece İslami yönden, ahlaki yönden, imani yönden kurallarıyla alakalı olsun. Biraz sesinizin şiddeti, şu anda benim yaptığım gibi, şu anda ben de suratımı biraz astım, özür dileyerek sizden. Tonumu biraz daha şiddet bir hale getirdim. Biraz daha katı, emrivaki dil seçtim. Dolayısıyla bu şekilde bir baba tonunda, babacan değil ama baba tonunda, değerli ailem, bundan sonraki davranışlarımızla alakalı falan gibi böyle bir konuşma yapmanızı istirham ediyorum. Birkaç ay sonra aynı konuşmanın içeriğini çok zenginleştirerek, fıkralarla, nüktelerle süsleyerek, beden dilinizi de o neşveye getirerek, neşe ve tebessüm içerisinde aynı şeyleri içerik olarak gülümseyerek ve gülümseterek anlattığınızda nasıl oluyor? Mümkünse radyomuzda da paylaşırsanız, biz de aylar sonra bile olsa sizden gelen o değerli feedbackleri, geri bildirimleri sizlere yeniden aynalarız, modelleriz, iyiliği yayarız aziz dostlarım. ailemedeniyetimiz @erkamradio.com e-mail adresimiz ya da @munirarkan ya da @erkamradio Twitter adreslerinden bu konuda bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, evet bir taraftan Kur'an-ı Kerim kaba, katı, zaten direkt yasaklıyor yani. Muhammed'im sen onlara kaba ve katı şekilde davranacak olsaydın, fazlan galizal kalp, hem kaba hem de kalp katı bir şekilde davranacak olsaydın, lenfaddu min havlik, etrafından civarından dağılıp giderlerdi demesi Allah'ın bize ne hatırlatıyor? Bu ayet-i kerime çok dehşetli bir şekilde beni sarsıyor aziz dostlarım. Şöyle düşünüyorum, ya diyorum Muhammedül Emin, gönlü hikmetle yıkanan, içerisine letafet, güzellik, iyilik, hikmet konulan, Sidretül Müntaş'ı aşıp Rab'le direkt konuşan, Cibril'i Emin'i gören, ondan belli vahiyler alan, onunla istişare eden, konuşan bir Allah Resulüne, Üsve-i Hasene, alemlere rahmet Hazreti Muhammed yani, Allah'ın hitabı, Muhammed'im sen onlara kaba ve katı davranmış olsaydın, katı kalpli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Dolayısıyla sen Allah'ın bir fazlı kerimi sayesinde onlarla yumuşak davrandın. O halde onları affet, Allah'tan da onların affedilmelerini, bağışlanmalarını dile ve işlerinle ilgili onlarla istişare et. Yani bu ayet inanılmaz çarpıyor beni aziz dostlarım. Diyorum ki, ey Münir, ey zavallı Münir, insanlara, çevresindekilere kaba ve katı davranacak olsaymış, Hazreti Muhammed Mustafa'nın etrafında bile bir kimse kalmamış. Senin etrafında kim kalır? Sen azıcık bir kabalık yaparsan, katı kalple davranırsan, kötü davranırsan kim kalır etrafında? Dolayısıyla beni çok sarsıyor. Bu açıdan aziz dostlarım, espri, nükte, miza, o kalp katılığını, ha bir de tabii ailede evet mütebessim olarak esprilerle, mizahi tavırlarıyla bilinen bir insanım ama bir de ağlamamla da bilinirim. Ya yine gözü yaşlı, sulu gözlü babam yine ağlamaya başladı falan derler. Hani evet yeri geldiğinde nüktemizi yapacağız ama yeri geldiğinde de duygu yüklü bir şekilde. Geçen hafta şöyle bir olay yaşadık aziz dostlarım. Riyadan Allah'a sığınırım. Sürekli söylüyorum, ne olursunuz bu sözüme itibar edin. Hani bu radyoda program yapacak bir insan değilim. Bu sözüme lütfen itibar edin. Ama görev verildi, vazifedarız. İnşallah büyüklerimizin hüsnü zannındaki gibi oluruz yani inşallah. Ya da iyi olmasak bile iyilerle beraber olmamızın bereketiyle Allah bizi affeder. Hani ona sığınıyorum, başka sığınacak bir amelim falan yok. Bu açıdan hani arada bin yılın bir başında bir şey olduğunda da onu da paylaşıyorum ki en azından bir güzellik olarak bunu yayabilir miyiz? Biraz güneşte fazla kalmışım. Hafif böyle bir yanma şey oldu. Kızımda da bir şeyden, arkadaşından hediye gelmiş. Bir krem vardı. Aldım ama namazı da tam duracağız böyle akşam namazına. Sürmüş bulundum. Rahatlattı böyle hani o hafif böyle güneş yanı olan yeri hani akşamleyin böyle başlar ya böyle hafif hafif yanması ve biz sürdüğünüzde kremi hem bir rahatlık ferahlık gelir ya. O ferahlık geldi, masaya koydum ve durdum namaza. Ama o sırada gözüm şeye gitti yani kreme, boykot krem. Nasıl böyle bir şey tuttu böyle namazda? Zor bitirdim namazı yani. Ya babacığım hayırdır falan, niye ağladın falan. Dedim ya Rabbimin huzurundayım. Hangi yüzle çıktım huzura yani? Allahu Ekber demiş oldum, namazı da bozamadım ama hani bu adamlar bu aşağılık, soysuz, katil, soykırımcı, tecavüzcü, Siyonist İsrail bombalarıyla yakıyor çocuklarımızı. Biz onların kremiyle güneş yanımını iyileştiriyoruz. Yani güneş yanını ferahlatıyoruz. Ve ben o ferahlıkla mı Rabbimin huzuruna çıkıyorum? Nasıl bir çıkış bu yani? Çarptı beni bu olay böyle. Bazen böyle yemekte çok lezzetli bir şey olduğunda yine ağlamaya başlarım. Allah'ım derim ya, çöplerden ekmek toplayan kullarım var. Onlardan biri bugün ben olabilirdim. Ne değerim, ne amelim var ki beni böyle mükellef bir sofrada en nezih, en temiz, en hijyenik, en sevdiğim insanlarla beraber ağırlıyorsun. Sen ne büyük bir Rabsin diye. Evet, espriyi anlatıyorum size. Neşeyi anlatıyorum, tebessümü anlatıyorum. Nükteden olmayı, ince esprilerle insanların gönlüne girmeyi anlatıyorum. Ama beynel hafi ve recayı da unutmayacağız. Ağlamamız gereken yerde ağlamayı, gülmemiz gereken yerde gülmeyi, ölçülü davranmamız gereken yerde ölçülü davranmayı bileceğiz. Aziz dostlarım, programın sonuna geldik. Son bir hatırlatma, İslam'ın, sosyal bir din olan İslam'ın, sosyal bir varlık olarak bir Müslüman yaratma çabasını lütfen unutmayın. Tek kişilik bir dinimiz yok. Hısım, akraba, arkadaş, aile, cemaat, bütün bunlarla yaşanan sosyal bir din. Dolayısıyla bir cemaat ve cemiyet dini tamamen sosyal bir din. Bu açıdan yani %50'sinin ben iletişim hükümlerin, %50'sinin takımdaşlık, ekip ruhu, arkadaşlık, aile, konu, komşu olduğunu düşünüyorum İslami emirlerin. Bu açıdan insanların gönlünü hoş tutmak, onlarla iyi geçinmek, onların kalplerine ferahlık doğurmak için mizahı ölçülü bir araç olarak kullanmamız, bizi asıl yapmamız gereken işlerde, işimiz mizah değil ama onu bir araç olarak kullandığımızda daha faydalı bir insana, daha etkili bir insana dönüştürebilir. Bunu anlatıyorum. İnşallah 4. bölümüyle gelecek hafta bir araya geliriz. 4. bölümüyle bitireceğim mizahı. Yine küçük bir uyarıyla, hatırlatmayla, uyarı değil ama birbirinize fıkra anlatmayı, uygun ölçülü espriler yapmayı, mümkün olan güzel komedi filmlerinden zaman zaman böyle ailece izleyerek onların analizini yapmayı ihmal etmeyiniz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.